Ayrım 8. Görünmez Komite, Yaklaşan İsyan. Sayfa 75. İşe koyul. Artık bir isyanın nasıl başlayabileceğini bile bilmiyoruz. Tarihsel kabarmaların önlenmesiyle, yatıştırılmasıyla geçen 60 yıl, demokrasi anestezisiyle ve olayların kontrol altında tutulmasıyla, 60 yıl gerçekle ilgili algımızı ve sürmekte olan savaşla ilgili duygularımızı uyuşturdu. İşte bu algının canlandırılmasından başlamalıyız. Perben 2, Fransa'da 2004 yılında çıkan organize suçlar ve görevi ihmal suçlarını kapsayan ve mahkeme görülmeksizin cezalandırmaya olanak veren terörle mücadele yasası gibi anayasa açıkça aykırı düzenlemeler karşısında içerlemenin hiçbir anlamı yok. Yasal çerçevenin tamamen yerle bir edilişini yasal olarak protesto etmek abesle iştigaldir. Örgütlenmeliyiz. Şu ya da bu yurttaş grubuna, aşırı solun şu ya da bu çıkmaz sokağına veya son kurulan yasal mahalli organizasyona meyletmenin hiçbir anlamı yok. Mevcut düzenle mücadele ettiğini öne süren her örgüt, minyatür devletlerin biçimini, adaletlerini ve dilini taklit ediyor. Şimdiye kadar hiçbir farklı politika yapma hamlesi devletin kollarının sonsuzca yayılmasına yardım etmekten öteye geçemedi. Günlük haberlere tepki vermenin bir anlamı yok. Bunun yerine her haberi düşmanın deşifre edilmesi gereken stratejik bir manevrası, belli başlı tepkiler ortaya çıkarmak için girişilen operasyonlar olarak görmeliyiz. Bu haber kırıntılarının içindeki gerçek bilginin tam da bu operasyonlar olduğu görülmelidir. Ani bir saldırının, devrimin, nükleer kıyametin gerçekleşmesini veya toplumsal bir hareketin ortaya çıkmasını beklemenin hiçbir anlamı yok. Felaket gelmiyor. Çoktan gelmişti zaten. Çöküş halindeki bir medeniyetin içinde çoktan yerimizi almış durumdayız. Tarafımızı belirlemek zorunda olduğumuz bu gerçekliğin içinde felaket. Beklemekten vazgeçmek, şu ya da bu şekilde isyan mantığına bürünmek demektir. Kapıldıkları dehşet nedeniyle liderlerimizin seslerinin titrediğini bir kez daha duymanın zamanı geldi. Çünkü yönetmek, kalabalığın seni ipe çekeceği anı binbir hokkabazlıkla geciktirme çabasıdır. Devletin bütün yapıp ettikleri, halkın üzerindeki kontrolü elden bırakmamaktan öte bir amaç taşımaz. Yola çıkış noktamız, uç noktada bir yalıtılmışlık ve de güçsüzlük. Bir isyan hali en baştan inşa edilmeli. Hiçbir şey bir isyan kadar ihtimal dışı görünmüyor olabilir. Onun için hiçbir şey daha zorunlu da değil. Birbirinizi bulun. Doğru olduğunu düşündüğünüz şeye dört elle sarılın. İşe oradan başlayın. Rastlantılar, keşifler, büyük grev dalgaları, depremler, her olay bu dünyadaki varoluş biçimimizi değiştirerek hakikat üretir. Öte yandan bizde ilgi uyandırmayan, bizi etkilemeyen, bizleri bir şeyler yapmaya itmeyen yorumlar artık hakikat diye adlandırılmayı hak etmezler. Her hareketin, davranışın, ilişkinin ve durumun altında bir hakikat yatar. Bu hakikati görmezden gelip durumu idare etmek, çağımızda pek çok insanın çıldırmasına neden olmuştur. Aslında her şey birbirine bağlıdır. Büyük bir yalanın içinde yaşıyor olmak hissi de bir hakikattir. Ama bu boş verip geçilemeyecek bir meseledir. Hatta işe tam da oradan başlamak gerek. Hakikat, dünyayı görme biçimi değil, bizi indirgenemez bir biçimde dünyaya bağlayan şeydir. Biz hakikate tutunamayız ama o bizi taşır. Birey olarak beni yapar ve yıkar, birleştirir ve çözer, pek çok şeyle arama mesafe koyarken aynı deneyimi yaşayanlarla da yakınlaştırır. Hakikate bağlılığından dolayı yalıtılmış birey kendisi gibi birbirlerini bulmasının önüne geçilemez. Aslında her isyan süreci vazgeçmeyi reddettiğimiz bir hakikatle başlar. Hamburg'da 80'li yıllarda işgal evlerinde, terk edilmiş ve izinsiz olarak işgal edilmiş yer, Avrupa'da hem ev hem de kültür merkezi olarak kullanılır, yaşayan birkaç kişi, oradan sadece cesetlerinin çıkarılabileceği noktasında kararlılık göstermişti. Mahallenin biri günlerce süren sokak savaşları ve büyük gösteriler sırasında tanklar ve helikopterlerle kuşatılmıştı. Sonunda belediye başkanı şartları kabul etmek zorunda kalmıştı. 1940'da Fransa'nın ilk direnişçisi George Gionciu'nun direnişe bağladığında emin olduğu tek şey Nazi işgalini kesin kes reddettiğiydi. Komünist Parti için o, ormanda yaşayan çılgın bir adamdan öte bir şey değildi. Sonra ormanda yaşayanların sayısı 20 bini bulup Limoges kentini kurtardılar. Komünist Parti'nin o zaman fikri değişti. Arkadaşlığın politik yanından çekinmeyin. Bize arkadaşlığın politikadan bağımsız, sevgiden başka hiçbir amacı olmayan bir duygu olduğu öğretildi. Ama her tür yakınlık ortak bir doğrunun etrafında kurulmuş bir yakınlıktır. Her bir karşılaşma ortak bir olumlamanın etrafında gerçekleşir. Hatta bu yakıp yıkmanın olumlanması bile olabilir. Bir şeylere tutunmanın veya bir şeylerin elinden uçup gitmesini engellemeye çalışmanın genellikle işsizlikle neticelendiği, çalışmak için yalan söylemenin gerektiği ve yalanını sürdürmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığım bir çağda hiçbir ilişki masum değildir. Kuantum fiziğinin her alana uygulanabileceğine inanan ve buna göre yaşayanlar, çok uluslu tarım ticaretine karşı dövüşen yoldaşlardan daha az politik bağlara sahip değildir. Eninde sonunda sistemden kopmak ve dövüşmek zorunda kalacaklardır. İşçi hareketinin öncüleri birbirleriyle önceleri atölyelerde, sonraki dönemlerde ise fabrikalarda buluşurdu. Grevlerde kaç kişi olduklarını gösterirler, grev kırıcıların maskesini düşürürlerdi. Sermayenin partisini emeğin partisi karşısında mücadele alanına çekip küresel ölçekte dayanışma ve savaş hatlarını çizmelerini sağlayan bir ücret ilişkisine sahiptiler. Birbirimizi bulabileceğimiz koca bir toplumsal alana sahibiz. Kaç kişi olduğumuzu ortaya koyup korkakların maskesini düşürecek gündelik başkaldırı olanaklarına sahibiz. Bu medeniyete karşı küresel ölçekte dayanışma ve savaş hatlarını belirleyecek düşmanlık duygusuna sahibiz. Örgütlerden hiçbir şey beklemeyin. Hiçbir mevcut sosyal ortama rağbet etmeyin. Ve hepsinden önemlisi sosyal ortam haline gelmeyin. Toplumsal bağlarda önemli kırılmaların yaşandığı bir süreçte politik ve insani örgütlerin, işçi örgütlerinin veya toplumsal derneklerin birlikte hareket etmeleri az rastlanılır bir durum değil. Aralarda samimi ama çaresiz, ateşli ama cingöz bireyler de bulunabilir. Örgütler görünüşteki sorumluluklarından dolayı çekicidirler. Çünkü bir geçmişleri, yönetim büroları, isimleri, kaynakları, liderleri, stratejileri ve söylemleri vardır. Halbuki köklü bir geçmişe sahip olmalarına rağmen bir türlü içi doldurulamayan boş birer yapıdır bu örgütler. Bir şekilde örgütün varlığını devam ettirmesi her şeyden daha önemlidir. Örgüt tekrar tekrar ihanet ettiği için sık sık neferlerinin örgütle bağları gevşer. Bu yüzden içlerinde ara sıra değerli kişilere rast gelebilirsiniz. Fakat sadece örgütün dışına çıktıklarında ve kaçınılmaz olarak örgütle anlaşmazlığa düştüklerinde bu karşılaşmalardan bir sonuç çıkar. Asıl korkutucu olan esnek yapısı, dedikoduculuğu ve gayri resmi hiyerarşisiyle sosyal ortamlardır. Her türlü ortamdan arkanıza bakmadan kaçın. Bu ortamların her biri hakikatin etkisizleştirilmesine hizmet eder. Edebi çevreler yazının berraklığını bulandırmak için vardır. Anarşist ortamlar doğrudan eylemin keskinliğini köreltmek için. Bilimsel ortamlar araştırmalarının içeriğini toplumunun çoğunluğundan saklamak için. Spor ortamları değişik hayat biçimleri yaratma olasılığı olanları salonlara kapatmak için. Özellikle de kültürel ve aktivist çevrelerden uzak durmak gerekir. Onlar bütün devrimci arzuların geleneksel olarak ölüme gönderdiği huzur evleridir. Aktivist çevrelerin görevi, yaptığınız şey için gereken enerjiyi yok etmek, kültürel çevrelerin görevi, oluşmaya başlayan yoğunluğu tespit ederek yaptığınız şeyi değersizleştirip içini boşaltmaktır. Fransa'nın her yanını örümcek ağı misali saran aktivist ortamlar, her devrimci gelişmenin yoluna çıkıyorlar. Pek çok yenilgi öyküsü ve bu öykülerin ağızlarında bıraktığı buruk tattan başka verebilecekleri bir şey yok. Tükenmişlikleri bugünün olanaklarını kavrayabilme yetisini ellerinden almış durumda. Bununla birlikte sefil pasifliklerini beklemek için öyle çok konuşuyorlar ki polisiye meselelerde onlara güven olmaz. Onlardan bir şey beklemenin anlamı yok. Böyle donup katılaşmaları nedeniyle hayal kırıklığına uğramak da aptalca olur. En iyisi bu yükten kurtulmak. Bütün ortamlar karşı devrimcidir. Çünkü onların tek umursadığı şey iç karartıcı rahatlıklarının bozulmamasıdır. Komünler oluşturun. Komünler ancak insanlar birbiriyle buluşup kaynaştıklarında ve kendilerine ortak bir yön tayin ettiklerinde hayata geçer. Yol ayrımına gelindiğinde büyük olasılıkla komünler kendiliğinden oluşacaktır. Kendisini bekleyen sondan kurtularak buluşmanın keyfi. Komün normalde yollarımızı ayıracağımız zaman kararlaştırılan bir şeydir belki de. Kendisini bekleyen sondan kurtularak buluşmanın bir keyfidir. Bize biz dedirten ve bunu bir olgu haline getiren şey. Tuhaf olan insanların birbiriyle anlaşıp komün oluşturması değil, ayrı düşmeleridir. Niçin her yerde komünler üremesin? Her fabrikada, her sokakta, her köyde ve her okulda? En sonunda da taban komitelerinin gerçek hükümranlığı, varoluş biçimlerini ve bulundukları yeri kabullenen komünler, mümkünse aile, okul, sendika, spor kulüpleri ve benzeri toplumsal kurumların yerini alacak pek çok komün. Politik faaliyetler dışında bütün üyelerinin ve etraflarında kendi haline terk edilmiş herkesin maddi ve manevi ihtiyaçları için örgütlenmekten korkmayan komünler. Kolektiflerin yaptığı gibi neyin içeride, neyin dışarıda kaldığına göre değil, özündeki ilişkilerin yoğunluğuna göre kendini tanımlayan komünler. Üyelerine göre değil, kendilerine hayat veren ruha göre tanımlanan komünler. Bir komün, üzerine giydirilmiş deli gömleğini çıkarıp sadece kendilerine güvenen ve gerçek karşısındaki gücünü iyi tartabilen birkaç kişi tarafından oluşturulur. Her yasa dışı grev bir komündür. Net bir ilke etrafında hep beraber işgal edilmiş her bina bir komündür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Maroonlar, kaçak köleler, Karayipler'de Orta Güney ve Kuzey Amerika'da kölelikten kaçıp bağımsız yerleşimler oluşturmuşlardır. 1977'de Bologna'daki Radio Alice, 1970'lerde İtalya'da kurulmuş otonom radyo birer komündü ve 1968'in faaliyet komiteleri de bir komündü. Her komün kendi temelleri üzerinde yükselmelidir. Kendi gereksinimlerini gidermeye çalışmalıdır. Her türlü ekonomik bağımlılığı ve politik itaati yerle bir etmelidir. Temel aldığı hakikatle bağlarını yitirdiği anda sosyal bir ortama dönüşüp yozlaşması kaçınılmazdır. Artık üye, araç ve o asla gelmeyecek doğru zamanı beklemelerden oluşturulmuş pek çok komün var. Örgütlenin. Artık bir işte çalışmak zorunda kalmamak için örgütlenin. Hayatlarını kazanmak ve bir parça toplumsal varoluş elde edebilmek için zamanlarını satmak zorunda kalan bireylerin kendi yaşamlarının çok azına sahip olduğunu biliyoruz. Toplumsal varoluş için kişisel zaman gerekir. İş böyledir, piyasa böyledir. Komün, zaman tanımını iş üzerinden yapmaz. O böyle bir plana göre işlemez. Başka planları tercih eder. Arjantin'deki Pucuteros grupları, İşsizleri, geçici ve güvencesiz işsizleri örgütleyen hareket. 90'lı yıllarda ortaya çıkmış olan bu gruplar, 2011 sonundaki ayaklanmalarda çok önemli rol oynamışlardır. Hep birlikte birkaç saatlik çalışma koşuluyla hizmet veren bir tür yerel sosyal yardım kurumu oluşturdular. Kimin ne kadar çalıştığının kaydına tutmuyorlar, ortak faydayı öne çıkarıp giyim atölyeleri ve fırınlar kuruyorlar, ihtiyaç duydukları ürünleri yetiştirebilecekleri bostanları kuruyorlar. Komünler de paraya ihtiyaç duyarlar ama bunun nedeni geçinmek zorunda olmamız değil. Her komünün kendine ait bir kara borsası vardır. Alavere dalaveresi boldur. Sosyal yardımlardan ayrı olarak tahsisatlar, engelli ödenekleri, birikmiş öğrenci bursları, sahte çocuk doğumlarından elde edilen paralar, her tür kaçakçılık, kontrol sistemlerindeki her dönüşümle ortaya çıkan diğer pek çok şey vardır orada. Bütün bunlardan faydalanmayı yasaklamak ya da bu geçici çözümlere bel bağlamak, içlerindeki ayrıcalıklardan biriymişçesine korumaya kalkışmak bizim işimiz değil. Önemli olan bu hilelere yatkınlığı besleyip yaygınlaştırmak ve yeni yöntemleri paylaşmak. İş meselesi, komünler için yalnızca var olan gelirler ışığında ele alınan bir sorun. Belli başlı zanaatları mesleki icra ederken, önemli pozisyonlarda çalışırken son derece değerli bilgiler elde edebileceği de gözden kaçırmamak gerek. Komünün acil ihtiyacı insanlar için mümkün olduğunca çok zaman özgürleştirmektir. Söz konusu olan ücretli emek sömürüsündeki gibi birkaç saatlik boş zaman dilimi değil. Özgürleştirilmiş zaman tatile çıkmak anlamına gelmiyor. Boş zaman, zaman öldürme, ara verme, boş zamandan duyulan korku, bütün bunlar işle ilgili zaman kavramları. Artık doldurulması gereken bir zaman yok. Zamanın sınırlanamadığı bir enerji özgürleşmesi söz konusudur. Kendi kendine şekil alan, birbirine vurgu yapan, fırsat bulduğumuzda sonuna kadar diğerleriyle yollarının kesiştiğini görünceye kadar izleyebileceğimiz çizgiler olacak. Yağmalayın, işleyin, üretin. Bazı eski Metal Europe çalışanları hapishane bekçisi olmak yerine banka soyguncusu oldular. Bazı EDF çalışanları arkadaşlarına elektrik sayaçlarıyla nasıl oynanacağını öğretir. Kamyonun kasasından dökülen mallar sağda solda satılır. Kinizmini açıkça ortaya koymuş bir dünyanın proleterlerden sadakat bekleme hakkı yoktur. Bir komün refah devletinin varlığına sonsuza kadar bel bağlayamaz. Dükkanlardan bir şeyler söğüşlemeye, gece yarısı süpermarketlerin veya sanayi bölgelerindeki ambarların çöp bidonlarına, devlet desteklerini yanlış yönlendirmeye, sigorta şirketlerini dolandırmaya ve diğer üç kağıtçılık biçimlerine, kısacası yağmaya da bel bağlayamaz. Bu yüzden kendi kendini örgütleme düzeyini ve kapsamını sürekli olarak nasıl arttırabileceğini düşünmek zorundadır. Tornayı, freze tezgahını ve kapanmış bir fabrikanın indirimli satılan fotokopi makinelerini meta toplumuna karşı düzenlenen bir komployu desteklemek amacıyla kullanmaktan daha mantıklı bir şey olamaz. Eli kulağında bir çöküşün kokusu bugünlerde her yeri sarmış durumda. Öyle ki inşaat, enerji, tekstil, illegalite veya tarım alanlarında süregelen bu deneyimleri tek tek saymak hayli zaman alır. Hümanist, sokak kültürü veya çevre dostu gibi tuzaklardan koparılıp yağmalanmayı bekleyen bir dolu bilgi ve teknik var. Fakat bu deneyimler gecekondu bölgelerinde bulunan tüm sezgilerin, teknik bilginin ve dehanın sadece bir parçası. Metropol çölünü yeniden iskan etme niyetindeysek ve isyanının yarı yolda kalmayacağından emin olmak istiyorsak mutlaka kullanmamız gerekir. Bütün akışın tamamen kesintiye uğradığı bir sırada nasıl iletişim kurup hareket edeceğiz? Kırsal kesimlerdeki gıda üretimini 60 yıl önce olduğu gibi tekrar nüfusu besleyebilecek noktaya nasıl taşırız? Betonlaşmış yerleri, Küba'nın hem Amerikan ambargosu hem de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tasfiyesi karşısında dayanabilmek için yaptığı gibi şehir içindeki bostanlara nasıl dönüştüreceğiz? Eğitim ve öğrenme, pazar demokrasisi tarafından bahşedilen tüm boş zaman aktivitelerini tükettikten sonra ne kalıyor geriye? Pazarları sabah sabah koşmamızı sağlayan şey neydi? Bu karate çılgınlığının, DIY'lerin, do it yourself, kendin yap, balığa çıkmaların veya mantar bilimi acayipliklerinin sürüp gitmesini sağlayan ne? Hiçbir iş yapmadan geçen zamanı biraz olsun doldurma, emek gücü veya sağlık sermayesini yeniden düzenleme ihtiyacı değilse nedir bu? Eğlence faaliyetlerinden pek çoğu saçmalık olmaktan çıkarılıp kolaylıkla başka şeylere dönüştürülebilir. Boks her zaman gösterişli maçlarla sınırlanmış değildi. 20. yüzyılın başlarında sömürgeciler güruhu tarafından paylaşılan ve uzun kuraklıklar sonucu kıtlık baş gösteren Çin'de yüz binlerce yoksul köylü, sömürgecilerin ve zenginlerin onlardan çaldıklarını geri alabilmek için sayısız açık hava boks kulüplerinde kendi kendilerine örgütlendiler. Buna boksör isyanı denir. Bu kadar yatıştırılmış, bu kadar öngörülebilir olmayan zamanlarda bizlere gerekli olabilecek şeyleri öğrenip pratik yapmak için hiç de erken sayılmaz. Metropole, onun ilaçlarına, tarımına ve polisine bağımlılığımız şu anda öyle fazla ki kendimizi tehlikeye atmaksızın ona saldırmamız mümkün değil. Farkında olduğu halde dillendirilmeyen bu kırgınlık, bugünkü toplumsal hareketlerin kendi kendisini sınırlamasının, kriz korkumuzun ve güvenlik tutkumuzun nedenini açıklamaya yeter. Grevlerdeki devrim ufkun, normale dönüş karşılığında satılmasının nedeni budur. Bu kaderden kurtulmak için uzun ve sürekli bir çıraklık evresi, çok sayıda ve büyük çaplı deneylerin yapılması gerekiyor. Nasıl kavga edildiğini, anahtar kullanmaksızın kapıların anahtarsız nasıl açıldığını, kırık kemiğin nasıl sarılacağını ve hastalıkların nasıl tedavi edildiğini, korsan radyo vericilerine nasıl kullanılacağını, sokak mutfaklarının nasıl kurulacağını, doğru düzgün nişan almayı bilmemiz gerek. Dağınık haldeki bilgilerin nasıl bir araya getirileceğini, seferberlik tarımının nasıl örgütlenebileceğini öğrenmeliyiz. Plankton biyolojisini, toprak bileşimini, bitkilerin etkileşim biçimlerini analiz etmeyi, kaynaklarımızı tamamen tüketmemek için ötesine geçmememiz gereken sınırların yanı sıra dolaysız çevremizi kullanmayı ve onunla ilişki kurmanın yollarını bilmemiz gerek. Beslenme ve diğer ihtiyaçlarımızın sadece sembolik bir kısmını değil, çok daha fazlasını karşılamamızın gerekeceği günler için hazırlanmaya bugünden başlamalıyız. 8. ayrımın sonu, sayfa 86.